Ayrım 3. Birinci sınıf büyük bir curcuna içinde geçti. Daha sınıftaki çocukların ismini bile öğrenemeden tatil geldi. Her gün bir kişiyi öğrenseniz, son kişi de ilkini unutuyorsunuz, öyle böyle değil. Birinci sınıfın yazı da en az kışı kadar dolu ve hızlıydı. Çünkü anneciğim benim yaz gelince yapacak iş bulamayıp sıkılacağımı düşünmüş ve beni yaz okuluna başlatmıştı. Güzel anneciğim, sen beni bıraksan ben yapacak iş bulurum. Sıkılmam, merak etme. O zaman yaz okulları şimdiki kadar popüler değildi. Ayrıca o zamanki birkaç yaz okulu tek bir spor üzerinde yoğunlaşıyordu. Sadece yüzme ya da sadece basketbol gibi. Şimdiki yaz okullarında danstan tenise kadar her şey var. Hoş, fiyat da doğru orantılı tabii, neredeyse 2 ay için 8 aylık özel okullardan çok para isteyecekler ama neyse. 6 yıl kollukla simitle denizde debelenen ben, o yaz yüzme ihtisası gidip yüzme öğrenecektim. İlk gün gittim, ağlayarak döndüm. Çünkü bizi havuza sokmamışlardı. Havuzun kenarında fok balıkları gibi dizilip ayak çırpma egzersizi yapmıştık sadece. İkinci gün yine ağlayarak döndüm. Çünkü havlum çalınmıştı. Üçüncü günde ağlayarak döndüm. Bu sefer de yüzme öğretmeni bana bağırmıştı. Evladım demişti kadıncağız. Ama bu kelimeyi yüksek sesle söylemesi bana bağırmış olduğu anlamına geliyordu. Yakınım olmayan biri bana nasıl bağırabilirdi? Gururlu bir insandım ben. Annem benim abartma huyumu çok iyi bildiği için eve hınçla gelip ağlayarak şikayet etmeye başladığımda arada bir ya vah vah diyerek beni dinlediğini belirtiyordu sadece. Sonuçta hiç istemememe rağmen ertesi gün zırlaya zırlaya yine oraya gittim. Yaz okulun ilk haftasında havuzun kenarında ellerimizle tutunup ayak çırmaktan başka hiçbir şey yapmadık. Yapanlar bilir, o hareket çok zor bir şeydir. Çünkü havuzun kenarında elinizle tutunup ayak çırparsanız ileri gidersiniz. İleri giderek de yer olmadığı için kafayı gözü patlatma riski taşıyan bir harekettir bu. Daktilo gibi olmanız lazım. 10-20 santim ileriye gittiğiniz zaman kendinizi geri itince hareketi yapabiliyorsunuz. Peki, o hareket bunca yıldır yüzme öğretmenleri tarafından niye yaptırılıyor? Yüzmede ayak çırparken dizlerinizi mümkün olduğu kadar az kırmanız gerekir. İşte bu hareketle de bunun egzersizi yaptırılıyor. Ama benim kadar tembelseniz dizlerinizi kırarsınız tabii. Çünkü bir bacağı aşağı yukarı oynatmak dizi kırmaktan çok daha zordur. Dizi kırınca ilerleyemezsiniz ama olsun, en azından kaytarmış olursunuz ve öğretmen sizin ayak çırptığınızı zanneder. Bu da benim için yeterliydi aslında. Orada yüzme öğrenenler arasında öğretmenlerin en nefret ettiği çocuktum herhalde. İkide bir zırlayan, havuz çok soğuk ben çıkayım diyen, yüzme öğrenme hiç niyeti olmayan ama annesi tarafından sektirmeden her gün oraya yollanan birini yüzme öğretmeni olsam ben de sevmezdim. Yaz okulunun ortalarına doğru çocukların çoğu yüzmeyi öğrenmişti. İki kişi dışında, biri bendeniz, biri de benden daha tembel bir çocuk. Diğerleri artık normal yüzebilirken biz ikimiz elimizde tahtalarla ayak çırpıyorduk. Bir gün yüzme öğretmeni tuttu beni havuza attı. Artık kadıncağız da sıkılmış olacak. Ben iki ayak vurdum, bir kulaç attım, bızz, sanki ben aşağı çekiyor. Herhalde içimdeki tembellik yoğunlaştı, ağırlık yapıyor. Kenarda da Hakan Hoca vardı, büyüklerin öğretmeni. Şu işe bakın, kendi hocamın adını unuttum ama o elemanın ismi hala aklımda. Hakan Hoca tam da küçük kızları kendisine aşık eden tiplerdendi, bilmeden yani. İlhan Mansız, Tarkan, Mehmet Ali Alabora örnekleri gibi yani. Zaten kızlar kendi yaşlarının iki katındaki erkeklere hep aşık olurlar. Bence lüzumsuzluk. Neyse, işte bu adam benim hayatımı kurtardı. İmdat, boluroğlum, imdat. Hayatımda ilk ve şu ana kadar tek kez gerçekten imdat dediğim andı herhalde. Ne oluyor? Yüzüyorsun işte. Gulp gulp batıyorum be gulp. Ya madem yüzme bilmiyorsun o zaman niye havuzun içindesin? İşte bu keskin zeka örneği düşünce dolu muhteşem soru ancak Hakan Hoca gibi sorgulayan genç bir beyinden çıkabilirdi. Yüzme bilmeyen biri neden yüzer ki? Yakışıklı ama aptal. Hem sarışındı zaten. Yaz tatili de çabucak geçti ve kendimi yine okulda buldum. Okul bu sefer ilk yıldan daha farklıydı. Daha bir aydınlıktı sanki. İkinci sınıfta sabahçı olmuştuk çünkü. Sınıf mevcudu daha da artmıştı. İsmi öğrenilecek 10 kişi daha. Öf, ne çok iş. İlk gün yine sohbetle geçti. Sonra servislere daldık. İşte asıl tehlike şimdi başlıyordu. Kokain satıcıların arasından geçecektik. Hani ilkokul efsaneleri vardır ya, hiçbiri doğru değildir. Sevmem onları. Çocuğun biri atar kafasından bir şey, sonra çıkabilirseniz çıkın işin içinden. Mesela biri der ki, öğretmenim aslında Zork gezegeninden gelen, amacı genç beyin zehirlemek olan bir uzaylıydı. Biri der ki, servis şoförü çok zenginmiş ama hobi olsun diye bu işi yapıyormuş. Çocuğun biri bana ailesini İstanbul'a, Zimbabwe'den geldiğini söylemişti. Ben de yemiştim. Böyle efsanelerden birinin iddia ettiğine göre bizim okulun duvarları etrafında toplanan şeker ve sakız satıcıları aslında uyuşturucu satıyorlarmış. Uzun ince bir kağıdın içinde bulunan toz şeker de kokainmiş. Ne korkardık ama. En çok da uzun bıyıkları olan satıcı Rahmi amcadan korkardık. Bu Rahmi amca sonra ismini mahkeme kararıyla Renzi yapmış ve gitmiş kendi adına türkü yazıp zengin olmuş dedi bir çocuk bana. Ben diyenin yalancısıyım. Küçük bir çocukken belki akıllı olabilirsiniz ama saf olma ihtimaliniz yoktur. En iyi ihtimalle hem akıllı hem de safsınızdır. Pazartesi sabahları okulun beton bahçesinde andımızı okurduk. Hepimiz bu işin öneminin farkındaydık. Ancak yine de 7-11 yaş arasındaki onlarca çocuğun sabah köründe bir alanda tutmak çok zordur. Yine öyle bir sabah sıraya girmiştik. Kimileri ayakta uyuyor, konuşamıyordu bile. Bazen merak ediyorum, Atatürk yaşasa bunu böyle görmek ister miydi diye. Sıranın en arkasındaki iki çocuk futbol kartı değiştiriyordu. Çantasında plastik top kesmek için kocaman bir bıçak taşıyan müdür yardımcısı Nesim Hanım onlara bağırdı. Oğlum, başlarını bile çevirmediler. Oğlum dedim. Harıl harıl kartlara bakmaya devam. Ulan eşşoğlu eşekler. Çocuklar inanılmaz bir şekilde hala kartlara ilgileniyorlardı. Ondan sonra Nesin Hanım kürsüden indi, hışımla çocuklara doğru gitti, ikisini de kulaklarından tuttu ve kafalarını birbirine tokuşturdu. Çocukların kartları yerlere daldı ve ağlamaya başladılar. Sonra da başladık, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Şu ana kadar size misafirlerden, akrabalardan, öğretmenlerden bahsettim ama hiç arkadaşlarımdan bahsetmedim. Her normal insan gibi benim de arkadaşlarım var tabii ki. Anaokulundan tanıdığım Deniz'le ilkokulda da aynı sınıftaydık ve daha birinci sınıfın ilk gününden arkadaş olmuştuk. Kimi zaman gazetelere çıkan psikologlar ya da pedagoglar arkadaşların kişinin aynası olduğundan bahsederler. Ne kadar ortak nokta ilgi alanı olursa arkadaşlık bağı o kadar güçlü olurmuş falan filan. Oysa Deniz'le benim hiçbir ortak noktamız yoktu. O zayıftı, ben şişman. O Galatasaraylıydı, ben Beşiktaşlı. Onun gözleri maviydi, benimkiler kahverengi. Şimdi 16 yaşındayım ve Deniz hala en çok görüştüğüm arkadaşlarımdan biri. Ben bu konuya niye girdim? Çünkü size demin bahsettiğim ilkokul efsanelerinden birini daha anlatmak istiyorum. Bu da bizim Deniz'in ürünü. Okuldaki temizlikçiler ilk ders dilinden önce okula öğrenci sokmazlardı. Yani ister kar yağsın, ister sıcak bassın, okula kimse giremezdi. Adama sorsan, bize öyle talimat verildi kardeşim, çekil la çekil derdi. Her gün bir başka temizlikçi amca okulun büyük kapısının önüne geçer, kollarını bacaklarını açar, yıldız şeklinde dururdu. Derse geç kalmak istemeyen öğrenciler de adamın önünde merdivenlerde itiş kakış bekleşirdi. Bir gün yine böyle bekleşirken Deniz'in ortada olmadığını fark ettim. Neyse dedim, herhalde hasta falan da o yüzden gelemedi. Ancak yıldız temizlikçi Selahattin amca kapının önünden çekilip de okula girdiğimiz zaman Deniz'i içeride buluverdik. 80 kişi birden şaşkınlık içindeydi. Deniz'e sorduğumuzda hademenin beşliğinden geçtim demez mi? Evet, o sırada birinci sınıf öğrencisiydik, küçüktük. Kocaman adamın bacaklarının arasından geçecek kadar da ufacıktık ve Deniz'in bu anlattığına inanacak kadar da salaktık. O sene sonra Deniz'e sorunca, hatırlamıyorum demiş olabilirim deyip geçiştirdi. Bizim sınıfta bütün sene Deniz'in bir kahraman olduğuna inandığıyla kardı. Otoriteyi kırmıştı ya. İkinci sınıfta okuyan bir çocuk ne yapar söyleyin bana. Sadece 8 yaşında, okumayı yeni öğrenmiş, matematik bilmeyen bir çocuk olması lazım ikinci sınıf çocuğun. Ama bizde öyle değil. Amerikan çocuğu çarpım tablosunu 5 senede öğreniyor. Ama doğru ve çalışkan Türk çocuğu daha yaşı 2 basamaklı sayı olmadan 10 basamaklı sayılarla 4 işlem yapıyor, şehir ve köy yönetiminde kimlerinde gibi görevler aldığını ezbere sayıyor. 10 sene önce daha 8 yıllık eğitim yokken bizim işimiz çok daha zordu. Çünkü şu anda 8 yılda okutulan bilgilerin tamamı 5 sene ise sıkıştırılmış olarak bize veriliyordu. Şimdi haklı olarak diyeceksiniz ki geri kalan 3 senede ne yapıyordunuz? Hemen söyleyeyim. Geri kalan 3 senede ilkokulda okuduklarımızı biraz daha ayrıntılı bir şekilde tekrarlıyorduk. Lisede öyle. Mesela ben coğrafi bölgeleri 3 defa okudum. İlkokul 4'te, orta 2'de ve son olarak lise 1'de. Artık Haşhaş'ın, Susam'ın hangi bölgelerde yetiştiğini çok iyi biliyorum. Dahası size Türkiye'deki tüm kağıt fabrikalarını eksiksiz sayabilirim. Bizler dünyada bir işi daha olmayan bir eğitim alıyoruz. 8 yıllık eğitimin yararlarından biri de öğrencilerin aynı konuları 5 sene içinde 2 kere okumak zorunda bırakmaması. Benim kardeşim şu anda 5. sınıfta. Kesirlerde toplama, çıkarma ve çarpma yaptılar. Ama ya bölme? Bölme 6. sınıfta. Bunun anlamı nedir yani? Mesela kümeleri yaptılar. İkili kümelerde kesişim, birleşim, alt küme vesaire. Ya üçlü küme? Üçlü küme daha sonra. Şimdi kafanız basmaz. Zaten bu kümeleri de anlamam ki hiç. Daha iyi yuvarlak çizmemi sağlanması dışında bana pek bir faydası olduğunu da söyleyemem. Bir örnek küme problemi mesela en klasiğinden. Bir sınıfta seksek dersi alanlar 27 kişidir. Seksek dersi verecek parası olmayan kişi sayısı ise 14'tür. 7 kişi derse kaçak girdiğine göre sınıf mevcudu kaçtır? Şimdi bu problemi yapmak için yan yana iki yuvarlak koyup kesiştirmemiz lazım. Daha sonra o yuvarlakların içinde dışına rakamlar yazıp hepsini toplayınca sınıf mevcudu olan 34'ü buluyorsunuz. Ve ne oluyor? Çocuğunuzun şekilleri kavrama ve ayırt etme becerisi gözle görülür bir şekilde gelişiyor. Bu lüzumsuz şeyleri öğrenmenin bir zorluğu da anne babaların kaçması. Ben ilkokulda bu problemlerle uğraşırken annem hep kendi zamanında böyle şeyler yapmadıklarını söylerdi. O nedenle kendi kendime öğrenmek zorunda kaldım. Tahmin edin bakalım kardeşim nasıl öğrendi? O ikinci sınıftayken bunları çoktan adı gibi öğrenmiş bir abisi vardı. Bunları öğrendik öğrenmesine de niçin diye soracaksınız. Ben küçükken, parantez içinde, yine böyle dedim, çok güzel oluyor ya. Zorunlu eğitim 5 seneydi. Ve de bildiğiniz gibi bu 5 senenin sonunda ortaokul sınavları vardı. İşte geldik hayatımın en önemli olayına. Batılıların aksine daha 3. sınıfta belediye encümeninin ne olduğunu öğrenmemizin en önemli nedeni de bu sınavlardır bence. Tabii şimdi bu sınavlar 5. sınıfta değil, 8. sınıfta oluyor. Ancak değişen bir şey yok. Encümen hala aynı encümen. Bu sınavların bize kazandırdıklarını ve kaybettirdiklerini kitap boyunca anlatacağım zaten. Ama şunu şimdiden söyleyebilirim. Koskoca 5, parantezince şimdi 8, senenin değerlendirmesinin 2 saate sıkıştırılması çok acımasız ve imkansız bir şey. Bu olaylar her ne kadar sadece bir sınav da olsa tüm süreci bir at yarışına benzetebilirsiniz. Bu yarışta at öğrenci, jokey de anne babadır. Jokeylerin atları ileri götürmek için yapabilecekleri birkaç şey var. Mesela kamçılayabilirler. Parantez içinde ki bu benim tarafından pek tavsiye edilen bir şey değil. Çizgi filmlerdeki gibi önlerine oltayla havuç sarkıtırlar. Parantez içinde annem tamamen doğru yaptığım her testten sonra bana çikolata verirdi. Veya atlarıyla çok iyi ilişkiler kurarlar. Gidip kulaklarına bir şey fısıldarlar. Atlar daha da hızlanır. Yapabilecekleri en iyi şey de budur aslında. Çünkü jokey atından inip kendi koşamaz. Ne olursa olsun atın jokeyden hızlı koşacağı kesindir. Önemli olan o atın diğer atlardan daha hızlı koşmasıdır. Ayrıca bu yarış 8 senelik bir yarış. İlk 4 sene hızlı koşup sonra yorulursa kaybeder. Kondisyonunu sağlam tutması gerekir. Son olarak atın neden koştuğunu anlaması da gerekli. Eğer finiş çizgisini diğerlerinden önce geçerlerse eline, parantez içinin toynağına, ne geçecek, çizgiyi geçemezse ne kaybedecek bunları anlaması lazım. Benim önümdeki havuçlardan biri başarılı olduğum testlerden sonra ailecek oynadığımız masaüstü oyunlarıydı. Kimileri çocuklarıyla kağıt oynamanın çocuğunun kumarbaz yapacağını düşünür ve oynamaz. Parasını oynamadığımız sürece bence bu kesinlikle mümkün değil. Parantez içinde 10 milyonuna iddiasına girer misin? Neyse, böyle her akşam oyun oynaya oynaya en sonunda çok iyi bir tavla oyuncusu oldum. Kardeşim ise daha 7 ile 5'i toplayamazken 51 oyunu sayesinde kağıtlarla çok da karışık işlemler yapabiliyordu. Yani çocuğa paradan daha önemli şeyler verilmelidir. Vakit gibi. Önemli nokta, Ana baba çocukla kağıt oynaması değil, ona vakit ayırabilmesidir. Kimse 10-11 yaşındaki çocuğuyla oynamaz. Ama 9 sene önce onunla oynamak çok güzeldi, değil mi? Bir bebekle oynamak tabii ki çok güzeldir. O size ebübe der, siz gülersiniz, o da güler. Onu mıncıklarsınız, seversiniz. Büyüyünce de onunla oynamalısınız. Bu sefer bebekliğindeki kadar öpüp mıncıklayamazsınız onu çünkü kızar. Hala ona ayırabilecek vaktiniz olduğu başka şekillerde göstermelisiniz. Eğer tavla veya kağıt oynamak istemiyorsanız çocuğunuzla sohbet edin. Her gün yarım saat, bir saat konuşursanız çocuğunuzun 15 yaşında geldiğinde ve onunla diyaloğu kaybetmezsiniz. Çocukları ergenlik döneminde olan anne babaların çoğu artık çocuklarının odasına kapanıp bilgisayar oynadığını, onlarla hiç konuşmadığını ve mutlu gözükmediğini söyleyip dururlar. Eğer çocukluğunuzda küçüklüğünden itibaren konuşursanız o da sizinle diyaloğu hiçbir zaman koparmaz. Bunlardan bahsederken bir şey hatırladım. Çocuklarıyla arkadaş olan anne babalar. Çocukların en nefret ettiği şey kendileriyle arkadaş olmak isteyen anne babadır. Parantez içinde ben de büyümeden bunu yazayım da sonra ileride bana yardımcı olur. Bir gün biri size gelip de biz Nuri ile anne baba gibi değil arkadaş gibiyiz derse sakın inanmayın. Zaten böyle laf edenler genellikle çocuğuna anneciğim babacığım diyen türdendir. Çocuk kendisiyle arkadaş olan anne baba istemez. Çünkü onun zaten arkadaşı vardır. Bir anne her zaman annedir. Bence hayatından 30 yılı bir anda silip kızıyla aynı yaşa gelemez. Benim yukarıda bahsettiğim sohbet de bununla ilgili. Eğer çocuğunuz sizinle konuşmak istemiyorsa, siz ona gidip karşı cinsle ilgili sorular sormayın. Bazı babalar vardır, oğullarına yaklaşmak için kızları kullanırlar. Hakkı, sizin şu tiyatro oyununda Pamuk Prenses rolünde oynayan var ya, güzel kızmış. Bir şey var mı aranızda, he? Bu cümle tam da oğluyla arkadaş olma isteğindeki bir babanın kuracağı türden bir cümledir. Genellikle oğul tam bu noktada üfler püfler ve ters bir cevap verir. Sonra babasının günden güne saçmaladığından yakınır. Babası da oğlundan günden güne kendisine yabancılaştığını düşünüp üzülür. Çocukla anne baba arasındaki ilişkinin temelinin iki arkadaş arasındaki samimiyet ve laubalilikten çok anne baba ve çocuk arasındaki samimiyet ve saygıya dayanması gerekir. Sakın sevgi demeyin. Anne babanın çocuğunu sevmesi zaten pek mümkün değildir. Burada asıl önemli nokta saygı. Çocuğunuz iyi bir şey yaptıktan sonra ona sarılıp öperek "Ah canım, Tuğçe'ye bak, büyümüş de neler yapıyormuş." derseniz çocuğunuz rahatsız olur. Ama bu kadar sevgi gösterisi yerine onu ne kadar takdir ettiğinizi açıkça belirten bir bakışla birlikte sadece "Aferin" derseniz çocuğunuz kendini adam yerine konulmuş ve çok daha mutlu hisseder. Bana gelince, ikinci sınıfta ilk ciddi sınavıma girdim. Şunun şurasında sınava 3 sene var tabii ki. Öğretmenlerim Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen bu sınava benim de girmemi istediğini söylemişler annemlere. Ama heyecanlanmamam için bunu benden gizlemişler. Böylece o güzel pazar sabahı kahvaltıda Nesquik'le sütümü burnumdan getirdiler. "Eren, öğleden sonra bir sınava gireceksin." "Ne sınavı ya? Bugün okul yok ki." "Yok, bu sınav Galatasaray Lisesi'nde. Deneme sınavı. Heyecanlanma bak, önemli bir şey değil. Gireceksin, yapacaksın, bitecek." "Niye?" "Ne demek niye? Böyle anlamsız sorular sorma." Tabii kalktık gittik sınava girip geldik. İkinci sınıfa göre ne sordular hatırlamıyorum şimdi. Sonradan öğrendiğimize göre 225 kişi içinde 15. olmuşum. Öğretmenim iyi dedi. Biz de iyi o zaman dedik, o kadar. İkinci sınıfta kayda değer başka bir şey olmadı. Ama zavallı arkadaşım Ulaş o sınavda çok iyi bir derece yapmış, galiba birinci olmuştu. Bu durumda Galatasaray dershanesinden burs kazandı ve daha 3. sınıfa dershaneye başladı. İkinci sınıf da bitti. Yaşasın yaz geldi mi? Evet yaz geldi ama yazla birlikte yaz okulu da geldi. Annem benim yine yaz okuluna gitmemi çok istiyordu. Haklıydı da çünkü geçen sene yüzmeyi iyi öğrenememiştim. Ancak ben oraya tekrar gitmektense kendimi köprüden atardım. Parantez içinde zaten köprü yüzme ihtisasının hemen dibindeydi. Yoğun baskılarım sonucu bu yaz TSYD'ye gidecektim. Buranın hocaları da en az yüzme ihtisastakiler kadar bağırıyordu ama büyümüştüm galiba çünkü daha dayanıklıydım. Kulağımdaki problemler nedeniyle kulağıma hiç su kaçmaması gerekiyordu. Bu yüzden havuza girerken kulağıma pamuk tıkayıp kafama bone geçiriyordum. Yüzme ihtisastaki kız erkek herkes bone giydiği için göze batmazdım. Ama TSY'de sadece kızlar bone giyiyordu. Tabii kızların yanında Eren yanında bone giymesi biraz abes kaçıyordu. Hatta insanlar benimle dalga geçmeye başlamıştı. Güçlü bir çocuk olduğum için dalga geçenleri tokatlamak iyi bir çözümdü. Ancak alaylar dayanılmaz hale gelmişti. Neyse ki yaz bitti, ben de kurtuldum. Hadi size bir misafir hikayesi daha anlatayım. Aslında eminim bu sizin de başınıza gelmiştir. Sizden bu yaşlardayken, belki de daha küçükken eve bir amca gelip sormuştur. Anneni mi daha çok seviyorsun yoksa babanı mı? Ehehehe. Şimdi böyle bir soruya ne cevap vereceğinizi şaşırırsınız. Bu öyle bir andır ki çocuk soruyu soran amcaya angut gibi bakar, anne baba ise birbirlerine baktıktan sonra yok Peyami yapma ya hehe gibisinden mırıldanırlar ama aynı anda içlerine bir kurt düşer. Acaba beni mi seviyor hakikaten? Böyle bir durumda benim vermeyi düşünüp de veremediğim birkaç cevap var. Ama bunlar hep aklımda sonradan geldiği için öyle zamanlarda sadece aptal aptal bakardım. Vallahi seni gördükten sonra böyle anne babam olduğuna şükrediyorum. O piti piti karamela sepeti. Seni. En büyük Türkiye. Böyle cevaplasam ne olurdu acaba? Şimdi büyüdüm, öyle sorular soramıyorlar artık. Sorsalar ne güzel dumur olurlardı. Üçüncü sınıfta öğlenciydik. Kimisi çok sever ama ben öğlenci olmaktan nefret ederdim. Sabahçı çocuk erken yatar, erken kalkar, evine erken gelir, ödevlerini erken bitirir, sonra da istediği kadar dalga geçebilir. Öğrenci çocuk ise geç yatar, geç kalkar, okula saat 12'de gider, akşam 5'te eve gelir, daha üstünü değişmeden yemeğe oturur ve yemekten kalktıktan sonra da o karanlıkta ödev yapmak da çok zor olur. Ben tembel bir adam olduğum için işlerimi erken bitirmek isterdim ki sonra rahatça dalga geçebileyim. Parantez içinde, tembelliği iyiye kullanabilmek çok önemlidir. Öğrenciyken bu mümkün değildi. Bu sebeple ödevlerim hepsini okulda teneffüslerde bitirirdim. Öğretmen ödevleri sabahtan verdiği için teneffüslerde bol vaktimiz oluyordu. Herkes aşağı inip kola kutularıyla futbol oynarken, kola kutuları plastik toplar gibi kesilemiyordu ya, ben sınıfta ödev yapardım. Her ne kadar öğretmen benim de aşağı inip diğer arkadaşlarım gibi top oynamamı istese de ben okulda çalışıp evde yatmayı, okulda top oynayıp evde çalışmaya tercih ederdim. Öğrenci olmanın en büyük avantajı olan geç yatabilmek benim için geçerli değildi. Ben sabahçıyken de geç yatardım. Fark şuydu, sabahçıyken 6'da kalkardım ve günün uzun olurdu. Öğrenciyken 10'da, 11'de kalkıp 12'de okula gittiğim için yaşayacak vaktim olmazdı. Üçüncü sınıf artık yarışın ortalarıydı. Hızlı koşulması gereken 4 ve 5. sınıflar ise son metrelerdi. Baştan çok hızlı koşup sonlarda yorulmayayım diye annemler beni çok sıkmadılar. Ama ben 3. sınıfta yine de çok sıkıldım. 5 senenin ortası, başından da sonundan da uzak, konular bayık. Hala hayat bilgisi dersi yapıyoruz. Sosyal ve fen ayrılmamış. Bu derste okuduğumuz şeyler belediye, encümen, ihtiyar heyeti falan. Aman ne eğlenceli. Her gün eve gelip o gün okulda ne öğrendiysem hevesle tekrarlardım. Bu benim hayat felsefemdi. O gün ne öğrendin? Git eve aynısını bir daha oku, anla. Yok yok, siz derste öğrenin. Ödevlerinizi tabii ki yapın ama dersi dinlerseniz anlayamayacağınız bir şey yok. Evde aynısını bir daha tekrarlayarak öğrenme kapasiteniz artmaz. Bence tabii. İlkokul hayatım boyunca öğretmenim bir kez kulağımı çekti. Bunun nedeni de sınıfta her hafta yaptığımız testlerden birinde çıkan garip bir soruydu. Yokuşun zıttı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bayır, B. Çile, C. İniş. Bu tip sorularda hep şıktan giderdim. İnişin zıttı çıkıştır, C elendi. Çilenin konumuzla alakası yok. Onu da elersek herhalde cevap A'dır dedim ve bayırı işaretledim. Zaten bayır da eğilimli bir şeydi, yokuşta. Testin cevapları okunduktan sonra tek yanlışım çıktı, o da bu soru. Öğretmen tek yanlışımı görünce kıyameti kopardı. Hatta çok acıtmadan kulağımı bile çekti. Yokuşun zıttı iniştir. Peki ama öğretmenim, o zaman çıkışın zıttı nedir? O da iniştir. Peki çıkışla yokuş aynı şey mi? Hayır. Tamam evladım, sen git bir otur. 5 senelik ilkokul hayatım boyunca öğretmen bir daha hiç kulağımı çekmedi. 3. sınıfın ortalarına doğru notlarım düşmeye başladı. Gerçekten çok düzenli bir düşüş vardı. Önce her zaman yıldızlı 5 aldığım sınavlardaki yıldızlar kaymaya başladı. Daha sonra yavaş yavaş 4,5, 4, 3, 3,5 derken annem bu işe el koymaya karar verdi. Bundan sonra okul ödevlerinin yanında her gün eve gelince test de yapılacaktı. Moralim bozulmuştu tabii ki. Sen git ev ödevlerini okulda bitir, sonra evde anne ödevi yap. Bırakın beni ya, uyuyayım ya. Böyle sıkıntılı bir sene boyunca Eren Yanık ne yaptı? Eve gitti, yeşil kanepesinin üstünde yattı, televizyonda Kemal Sunal filmi açtı ve cips yemeye başladı. Doğal olarak her geçen gün biraz daha şişti, şişti, şişti. Sonunda kilosunun boyunun 10 fazlası oldu. Tamam, belki herkes 3. sınıfta 4. sınıf arasında şişmanlar. Ama hiç kimse Çin Seddi'nden sonra uzayan görülebilen tek cisim olacak kadar şişmanlamaz. Belki biraz sportif, hareketli bir insan olsam hemen zayıflardım. Koşmaktansa yatmayı tercih ettiğim için zayıflamam 3 senemi aldı. Az da olsa zayıflayabilmek için tenis dersi alıyordum. Ama normal tenis masa tenisi gibi oynadığım için çok başarılı olduğum söylenemezdi. Mesela tenis öğretmeni kenara top atıyor, ben de koşmak yerine kolumu uzatmayı yeğliyordum. Uzak ne yapayım? Tabii kimi zaman kolum yetişmiyordu, top kaçıyordu. Ha işte en kötüsü o zaman, çünkü atılacak toplar bittikten sonra etraftaki tüm topları toplamak gerekiyordu. Ben toplamak yerine hepsini ortaya tekmeliyordum. Böylece eğilip kalkmak zorunda da kalmıyordum. Aslında tembel bir insan kendini çok güzel teselli edebilir. Tembel adamlar hareket etmemek için zekalarını kullandıkları için dünya üzerinde insan hayatını kolaylaştıran birçok eşya icat etmişlerdir. Bir düşünün, uzaktan kumanda, araba, mutfak robotu, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi. Tembellikle zeka doğru orantılıdır. Ne kadar tembel o kadar zeki. 3. sınıfın sonu son metrenin başlangıcıydı. Artık FKM, Yıldız gibi ünlü dershaneler 4. sınıf için seviye belirleme sınavları yapmaya, ünlü özel öğretmenler öğrencilerini seçmeye başlamıştı. 5. sınıfın sonundaki sınavlarda 4. sınıfın konularından da sorulacağı için 4'te en az 5 kadar önemli bir seneydi. Doğal olarak ben de bu SBSF'den, parantez içinde seviye belirleme sınavı furyasından nasibimi aldım ve öğretmenimin iteklemesiyle Yıldız Dershanesi'nin sınavına girdim. Seviyemi görmem için önemliymiş falan filan. O zamana kadar girdiğim en büyük sınavdı. Parantez içinde 7866 kişi. Bütün sınıf girmiştik ve sınıfımız 80 kişi olduğu için sınava girenler arasında önemli yer kaplıyorduk. Sonuçlar her zamanki gibi geç geldi. Sınavda 5. olup %50 burs kazanmıştım. Annem neden olmasın derken babam dershaneyi lüzumsuz görüyordu. Zaten çocuk hafta içi okulda, bir de üniversite sınavına girer gibi hafta sonları da mı ders yapsın? Ben oğlumu yarış atı yapmam diyordu. Ama dershane üstleyince görüşmeye gittik. Dershane müdüresi Ayla Hanım benim çok iyi şeyler yapabilecek düzeyde olduğumu, dershanelerinde kesinlikle bulunmam gerektiğini, bunun için bana %100 burs vereceklerini söyledi. Babam da beni şimdiden strese sokmak istemediğini açıkladı. Bunun üzerine Ayla Hanım bir anda mutasyon geçirdi ve hafif kızgınlıkla konuşmaya başladı. Hiç öyle şey olur mu? Bu sınavda birinciler sadece okulda öğrendikleriyle mi kazanıyorlar? Evet, okullar tedrisatlarını uygulamakla sorumlu. Ancak öğretilenleri tekrarlamak, seviyeyi göstermek ve sınav stresini yok etmek için dershaneler birebirdir. Bu sorumluluğu siz nasıl taşırsınız? Bu çocukta kapasite var ve bunu ona bugün kullandırtmazsanız ileride sizden hesap sorar. Sonradan hayatımı değiştirdiğini fark ettiğim Ayla Hanım, tam şu Cin Ali kitaplarındaki öğretmenler gibi kırmızı yanaklı, tonton, etrafına pozitif enerji yayan bir teyzeydi. Bu konuşmadan önce bizim zamanımızda dershane mi vardı? Ödevlerini yapsın yeter baba diyen babam biraz durulmuştu ve düşünmek için bu işi bir hafta salladı. O hafta aile içinde küçük çapta tartışmalar yaşandı. Annem artık devrin değiştiğini, sınavlarla her yıl eskisinden daha çok kişinin girdiğini ve rekabetin akıl almaz boyutlarda ulaştığını söylüyordu. Ama üniversite sınavına girerken bile hiçbir yardım almamış olan babam için oğlunun liseye girebilmek için dershaneye gitmesi kabul edilemeyecek bir şeydi. Ne yani, oğlan aptal mıydı ki hafta sonları da okula gidecekti? O bir hafta içinde komşulara, aile dostları ve akrabalarla konuşuldu ama benimle konuşulmadı. Aslında konuşsalardı da söyleyebileceğim fazla bir şey yoktu. Çünkü dershanede ne yapıldığını pek bilmiyordum. Benim için dershane daha az bilgisayar, daha az kitap ve daha az televizyon demekti. Neyse, en sonunda babam gerçeği gördü. Babamın yakın arkadaşlarının çocukları arasında iki dershaneye girenler, beş ayrı hocadan ders alanlar vardı. Demek ki durum değişmişti. Bir haftalık düşünme süresinin ardından sınavlarına girersin bari diyerek beni dershaneye kaydettiler. Sonuç olarak 4. sınıfın ilk günlerinde bir git gör, beğenmezsen sadece sınavlarına girersin diyerek başlattıkları dershaneye her cumartesi pazar yolladılar beni. Hafta sonları 8'deki çizgi filmlerde kaçmıştı artık. Şimdi en azından o dert yok. Ben çizgi filmleri kaçırdım diye üzülüyordum ama şimdi sınava 8. sınıfta girenlerin hafta sonu kaçırdığı şey çizgi film değil, cadde veya AK Merkez oluyor. Hem çizgi film izlemek isteyenler için 24 saat çizgi film veren kanallar çıktı. Her şey daha rahat şimdi. 10 yaşında bastığım doğum günümde o güne kadar hayatta en çok istediğim şeylerden biri doğum günü hediyesi olarak karşıma çıktı. Alt komşumuz Erol abi bana kocaman bir langırt almıştı. Zaten daha paketi açmadan güzel bir şey olduğunu fark edip heyecanlanmıştım. Langırt olduğunu anlayınca olduğum yerde kala kaldım. Boş boş bakıyordum. Annemler de en az benim kadar şaşkındı. Benim o anda içimden zıplamak, hoplamak, bağırmak gelmiyor değildi. Ancak öyle yapsam da daha küçük hediyeler alanları üzmüş olacaktım. Bu nedenle sevincimi belli edemedim. Aslında sebebi sırf bununla bağlamamak lazım. Hayatım boyunca duygularımı açık açık gösteren birisi olmamışımdır zaten. Orta 2'deki İngilizce öğretmenim bana enigmatik derdi. Çamaşır suyu falan değil, duygularını göstermeyen demekmiş. Tabii ya, şimdi anlıyorum kadıncağızın bana her ders 2'de bir sıkıldın mı, halinden memnun musun diye sormasının nedenini. Sporla aram hiçbir zaman iyi olmadı. Neredeyse her sporun temelinde koşmak vardır ve ben koşmaktan nefret ettiğim için küçüklüğümde pek spor yapmazdım. Üçüncü sınıfın yazında bir sabah annem bana artık biraz spor yapman gerektiğini yoksa obez olacağımı söyledi. Tamam işte her gün langıda oynuyoruz ya. O sayılmaz. Koşup hareket etmen, terlemen lazım. Yoksa zayıflayamazsın. Ya anne, tamam spor yapayım ama koşmaktan nefret ediyorum. Koşmadan yapılan bir spor yok mu? Çok akıllıyım ya. Tembelliğe kılıf bulup resmileştirince aile tarafından kabul görürdü belki. Yüzme? Yo, hayır. Aslında sorun koşmak değil. Ben öyle anlamsız mesafe gitmeyi sevmiyorum. Yani yüzmedeki gibi 2 saat boyunca havuzun bir ucundan öteki ucuna mekik okumaktan sıkılıyorum. İyi o zaman. Boyun da uzun. Baskete verelim seni. Hem öğrenirsin hem de koşarsın işte. Ama şimdi bu yaz sıcağında, güneşin altında ve böylece benim basketbol maceram başlamış oldu. Sınıftan birkaç arkadaşımla birlikte Ortaköy Spor Kulübü'nde basketbol okuluna başladık. Şimdi tek elimde tutabildiğim basketbol topunu o zaman 2 elimde zor taşıyabiliyordum. Zaten fiziksel zorlamaya gelemeyen bir yapım vardı. Bir de elimde top güllesiyle oynayan bu spor bana iyice zor gelmişti. Tamam, hadi o topu birine atmak kolay ama ya metrelerce yukarıdaki küçük çemberi atmak? Yok yok, bu spor bana göre değildi. Şimdi geriye dönüp baktığımda düşünüyorum da keşke o zaman kendimi biraz daha zorlu saymışım. Konu zayıflamak değil. Çünkü şu anda gerçekten zayıfım. Ama küçük yaşta tembelliği yenebilseydim, şimdi bir sürü spora yatkın olacaktım. Ayrım 3'ün sonu.